Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün mültecilerden konuşacağız. Hem gündemdeki bir konu, aslında dünyanın gündeminden hiç
Bir
düşmeyen bir
zaman
konu.
gündemden düşmeyen, evet. Tarihi bazı hadiseler var ki gündemden hiç düşmüyor.
Şimdi bugün aslında o tarihi kronolojik olarak da göreceğiz ama galiba insan değişmedikçe, insanın insana merhametsizliği değişmedikçe bunları konuşmaya devam
Evet,
edeceğiz.
insan tabiatı değişmiyor. Şimdi biz tarihle meşgul olduğumuz için, şimdi bir siyasi tarih var, bir sosyal tarih var. Her ikisi de insanın şahsiyetiyle alakalı. İnsan şahsiyeti değişmediği müddetçe tarihi hadiseler de tekrarlanıyor. Teknik ilerliyor olabilir. Sınırlar değişiyor olabilir. Milletlerin isimleri değişiyor olabilir. Ama insan tabiatı aynı kaldığı müddetçe siyasi hadiseler, yani savaş, barış gibi, bunlar aynen devam eder. Sosyal hayatta da beşeri münasebetler aynı şekilde devam eder. Tarih ezeli bir tekerrür.
Savaştığınız belki aletler değişiyor
Değişiyor.
ama sonuçta o savaş ve onun sonucu o
Sebepleri, cereyanı
değişmiyor.
ve neticesi aynı.
Şimdi Birleşmiş Milletler'in tabii yakın zaman için sınırların değişmeyeceğine dair kararları var ama bu da başka bir mülteciliği beraberinde getirdi. Bu defa adeta bir soykırımla insanları var olduğu topraklardan, yaşadığı topraklardan ait olduğunu söyledikleri topraklara doğru itmeye başladılar ki biz de yakın zamanda Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçle bunu çok
Evet.
yakından gördük. Ama biz biraz daha geçmişten başlayacağız ve özellikle Osmanlı coğrafyası için göç, hicret, mültecilik ne demektir onu konuşacağız.
Evet, yani insanın tabiatından bahsettik. İnsanlar dini inanç en çok, ırk, dil, sosyal hayat, menfaat çevresi, bununla alakalı hususlarda kendilerinden olmayanlara eğer güçleri varsa baskı yaparlar. Bu baskı bazen o hale gelir ki o kimselerin artık orada yaşama imkanı kalmaz. Yani ya ölüm ya hayat, ya kölelik ya hayat. İşte
Hayatta
yapacak.
çoğunlukla göç ederek hayat
Evet,
anlamına
evet.
geliyor.
Bu onlara ışık, nefes alacak bir delik ancak hicretle gözükür. Burada yaşayıp da bu sıkıntıları çekeceğimiz, en iyi ihtimalle köle olacağız veya öleceğiz. Buradan hicret edelim. Bu çok tarihin en eski, Musa peygamberin Mısır'da Kıptilerin elinde, yani köle gibi yaşayan İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Arz-ı Mevüt'lerini Filistin'e götürmesi, işte bir bu şekilde bir hicret, toplu bir hicret hadisesi. Bu tarihte her zaman olmuş. Yani güç sahibi olanlar kendilerinden olmayanları ötelemişler ve fırsatını bulduğu zaman da ezmişler. İşte mültecilik, iltica böyle doğmuş. Arapça iltica sığınmak demek. Melce sığınılan yer demek. İlticagah da denir Farsçası. Mülteci de sığınan kimse manasına geliyor. Herhangi bir sebeple bulunduğu yerde hayatı, malı, canı veya kimliğini ifadesi imkansız hale gelenlerin memleketlerini terk edip başka yere gitmesine deniyor. Şimdi bu çok kolay söylenen bir tabir ama insanın vatanını terk etmesi kolay değildir.
Şimdi tam buna biraz da dini açıdan bakalım demeye
Evet.
hazırlanıyordum. Yani insanın vatanını terk etmesi psikolojik olarak da zor. Ama zannediyorum İslamiyet o biraz önce saydığınız sebeplerden dolayı bir tehlike söz konusuysa hicrete izin
Evet.
veriyor.
Şimdi vatan sevgisi imandandır. Bu bir hadis-i şerif. Hubbul vatan minel iman. Ama yaşanması imkansız olan yerden hicret etmek de peygamberin sünnetidir. Hazreti Peygamber Mekke'yi çok sevdiği halde, 7 nesildir, daha eski nesilleri bile Hazreti İsmail'den beri orada yaşadığı halde, orada yaşamak imkansız hale gelince, oradan yaşamanın daha kolay olduğu Mekke'ye hicret etmiştir, Medine'ye hicret etmiştir. Daha evvel kendisine inananları Habeşistan'a, ki Habeşistan'da Hristiyan bir hükümdar var, fakat insan hakları var. Oraya iltica etmeyi teşvik etti ve 2 posta halinde inananlar, bunların arasında Hazreti Peygamber'in kızı ve damadı Hazreti Osman da var, amcasının oğlu Cafer de var, Habeşistan'a iltica ettiler o zamanki tabirle. Ve Habeşistan hükümdarı onları hüsnü kabul ile karşıladı. Hatta Mekkeliler geri döndürün onları, kabul etmeyin dediler ilticalarını. Hayır dedi Necaşi, Habeşistan kralı. Madem ki böyle bir mesele var, ikna oldu onların geliş sebeplerini. Bugün de öyledi, ilticanın bir sebebi olması lazım. Yani daha iyi iş imkanlarıyla falan iltica olmuyor. Mutlaka baskı sebebiyle olur. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret etti. Arada Mekke'ye bakardı. Ya Rabbi derdi, benim sevdiğim şehirden beni çıkarttın. Seni sevdiğin şehre geldim diye bunu kabullenirdi. Fakat hiçbir zaman ne onda ne yanındakilerde Mekke'ye olan hasret, sevgi eksik olmadı. Zaman zaman Mekke'yi terennüm ettiler. Vatanlarıydı çünkü. Kolay bir şey değil bu. Yani iltica bu var. Yani insanların. Tarih boyunca da Müslümanlar eğer dinlerini yaşayamıyorlarsa, hayatları, malları, ırzları tehdit altındaysa, vallahi burası vatan dememişler, yedi neslimiz burada, atalarımızın mezarları burada dememişler, oradan hicret etmişler. Çünkü insanın hayatta kalması esastır, yaşaması esastır.
Şimdi tabii biz gelenler için, yakın zaman için söyleyelim, işte neden kendi ülkelerini savunmadılar da gelip Türkiye'ye yerleştiler, gencecik çocuklar kalsınlar, savaşmayı öğrensinler diyoruz. Burada ne kadar haklıyız?
Şimdi o zaman size sorarlar ki, siz Moğolları görünce niye o vatanlığınızı, Turan'daki vatanınızı, Türkistan'daki vatanınızı bırakıp da kaçtınız İran'a, İran üzerinden Anadolu'ya? Anadolu'nun yerli
halkı
nerede?
Kaçmak mıdır bu?
Kaçmaktı ve gayet normal bir şeydi. Ayıp değil, kusur değil. Önünüzde gelen Moğollar. Moğollar biliyorsunuz hiçbir tahdidi olmayan insanlar. Geçtikleri şehirleri yerle bir ediyorlar. İnsanları öldürüyorlar. Esir bile almıyorlar. Önlerinden kaçtık bizim ecdadımız. Bu gayet normal bir şey. Hicret. Hicret bir nevi kaçmaktır. Bu gayet normal. Anadolu'ya geldiler. Anadolu o zaman yeni fethedilmiş, Türklerin elinde bir vatan. Buraya sığındılar. Gayet normal. Kendilerinden olan insanların yaşadığı bir yer. Kimse onlara siz niye durup da orada Moğollara karşı Türkistan'ı savunmadınız demedi. Gayet normal bir şey bu, çünkü herkes normal karşılıyor. Ondan sonra Rumeli fethedildi. Rumeli'ye Türk iskanları oldu. Burada yaşayan milyonlarca Türk var. 93 Harbi, 1877-78 en acısıdır. Önünden yüz binlerce Türk orayı terk ettiler. Hicret ettiler. Hadi Macaristan kaybedilince oradan kaçanlar yakına, Belgrad'a mesela geliyorlardı. Ama bu sefer koca bir Rumeli gitti. İnsanlar Anadolu'ya geldiler. Arkasından Balkan Harbi, Balkan Harbi ile Rumeli topraklarından çok sayıda Müslüman hicret. Bunlar bakın Türk değil sadece. O zaman ulus devlet değil, imparatorluk. İçinde Boşnağı var, Pomağı var, Arnavutu var, her çeşidi var. Anadolu'ya hicret ettiler, iltica ettiler. Kafkasya'yı Ruslar istila ettiler 1828'de ve daha sonra 1864'te son darbeye vurdular. Oradan yüz binlerce Kafkasyalı, sadece Çerkez değil, Abaza, Çerkez, Gürcü hepsi Anadolu'ya sığındılar. Sığınacakları başka yer yoktu çünkü burası yegane Müslüman devletiydi. Ve Müslüman kültüründe mültecileri kabul etme, onlara hüsnü kabul gösterme kültürü vardır. Bu ta Hazreti Peygamber'den geliyor.
Peki biraz onu konuşalım. Çünkü aslında bu insanların, biz şimdi biraz da Müslüman olduğu için buraya evet geldiğini söyledik ama daha geçmiş tarihlerde Müslüman olmayanların da geldiğini biliyoruz. Peki neden insanlar bu topraklara, ben bunun kapısını çalarsam beni yolda bırakmaz diye bakıyorlar? Nasıl bir altyapımız var bizim?
İki sebebi var. Birincisi Oğuz töresi denilen Türk milletinin mayasını teşkil eden törede misafire hürmet, onu korumak var. Eskiden Türkler kendilerine gelen misafiri eline silahı alıp gece uyumayıp evin dışında nöbet tutarak beklerdi. Bir düşmanı varsa eziyet etmesin diye. Hele mülteciye Oğuz töresinde kapı açma var. Yıldırım Sultan Bayezid, Timur'un önünden kaçan iki hükümdara, devrik düşmüş hükümdara kapılarını açtı ve onları iade etmeyi reddettiği için savaş çıktı. Yani Oğuz töresi bunu reddeder. Bu bir şeref ve haysiyet meselesidir. Gelen mülteciyi kabul etmek. Aynı şekilde Müslümanlıkta zor durumda olan kimselere yardım etmek dinin prensibidir. Hangi dinden olursa olsun. Din ayrımı yapılmadan bunlara hüsnü kabul göstermek. Dolayısıyla Türk milletinin esasını teşkil eden hem Oğuz töresinde hem İslam dininde misafire haydi haydi mülteciye hüsnü kabul göstermek vardır. İşte onun içindir ki Osmanlı Devleti zamanında sadece Müslümanlar değil. Şimdi diyebilirler ki evet Müslümandı, Müslümanlara kapılarını açtı. Hayır. Yahudiler dünyanın hiçbir yerine sığmayan zavallı Yahudiler. Müslümanlıkla hiç alakaları olmayan apayrı bir din olduğu halde Osmanlı Devleti'ni en emniyetli melce olarak gördüler.
Ki İslamiyet'le Yahudilik arasında
ayrıdır.
Hem de yani belki çok da mesela Hristiyanlıkla bir Hristiyan'a baktığı gibi bakmaz Yahudi'ye Müslüman.
Evet. Mesela 1440'tan itibaren Avrupa'da krallar tarafından eziyet gören Yahudiler Osmanlı ülkesini hicret ettiler. Herkes Endülüs Hristiyanlarını, Yahudilerini biliyor. Halbuki Sultan II. Murat zamanında gelenler var. Fatih Sultan Mehmet zamanında Bavyera kralı oradaki Yahudilere pogrom uyguladı. Onlar kaçtılar buraya.
Soykırım uyguladı.
Soykırım uyguladı, evet. Ondan sonra 1660'larda Rusya'da, Ukrayna'da, Polonya'daki Yahudilere pogrom uygulandı, soykırım uygulandı. Onlar buraya kaçtılar, Osmanlı ülkesine kaçtılar. 1492'dekini herkes biliyor. Endülüs İspanyollar tarafından istila edildiğinde İspanyollar dediler ki ya kılıç ya vaftiz. Yani başka çare yok. Oradaki Yahudiler selameti Osmanlı ülkesine sığınmakta buldular. Yüz binlerce Yahudi Osmanlı ülkesine geldi. Selanik, İzmir, İstanbul buralara yerleştiler.
Bunun sebebi aynı zamanda o coğrafyadan aldığı haberler. Yani evet. Orada Yahudilerin rahat yaşadığını evet. bilmeleri.
Çünkü İslam dininde bir iki prensip var. Bir, gayrimüslimlerle yaşama kültürü var. Yani evet Müslümanlar hakim ama İslam devletinde. Nüfusun yarısı gayrimüslim. Onlarla nasıl yaşanacağına dair kaideler bir iç hukuk tanzimidir. Yani keyfi değil. Yani bir hükümdarın atifeti değil. Ben size değil. Kanun böyle. Yani
istese bundan, de istemese de evet, böyle kendi davranmak zorunda.
Geri alamaz. Bunlar da vazgeçmez. Ve de ecnebilerle yaşama kültürü var. Bir ecnebi eğer sizinle anlaşma yaparak memleketinize geldiği zaman o da sizin vatandaşınız gibi korunuyor. Elçiler ve ecnebiler. Ticaret için, hac için herhangi bir sebep bir ecnebi gelebilir. Bu kültür var. Bu Avrupa'da yoktu. Beraber yaşama kültürü onlarda yoktu. Onun için bırakın Yahudileri kendilerinden bile yaşayamadılar. Mesela Nant fermanı var. Kral 4. Henry'nin. O diyor ki bütün mezhepler Fransa'da rahat yaşayabilirler. Sonra kaldırdı bunu kral 14. Louis 1660'ta. Bütün Hugonotlar yani Fransız protestanları kaçtılar. Nereye kaçtılar? Osmanlı ülkesine kaçtılar. Daha 1570'lerden itibaren Osmanlı ülkesine sığındılar. Mesela Ünitarist kilise var. Yani teslisi reddeden, Trinity'yi reddeden bir kilise var. Ünitarist kilise derler onlara. Onlara yapılan baskı sebebiyle onlar Avrupa'nın her yerinden ama en çok Fransa'da vardı. Nereye sığındılar? Osmanlı ülkesine sığındılar. Erdel'e sığındılar. Erdel o zaman Osmanlı toprağıydı. Transilvanya. 1699'da Erdel kaybedildi. Avusturyalıların eline geçti. Avusturyalılar Ünitaristlere aman verir mi? Hepsi kaçtılar Amerika'ya. Bugün Amişler var Amerika'da hani böyle at arabalarıyla falan gez. İşte onların torunlarıdır onlar. Yani bu Hristiyanların şerrinden Müslümanlara sığındılar. Bunlar tarihi hadiselerdir. Bunun arkası çok. 1848'de ihtilal olduğu zaman Polonyalı ve Macar vatanseverler Polonya'da Ruslara, Macaristan'da da Avusturyalılara ayaklandılar. Ondan sonra yenildiler tabii ki. Kaçtılar. Canlarını kurtarmak için Osmanlı sınırını geçti. Osmanlı'ya sığındılar. Milletler arası bir mesele oldu. Avrupalılar dediler ki siz bunları teslim edeceksiniz. Türk töresinde de teslim etmek yok. O Bağbali çok müşkül vaziyette kaldı. O zaman Sultan Abdülmecid padişahtı. Ne olursa olsun dedi. Avusturya ve Rusya ile harbi göze aldı ve bu mültecileri iade etmedi. O kadar büyük bir sükse yaptı ki Avrupa'da bu. İngiltere'de, Fransa'da onlar tabii daha hürriyetçi, liberal. Londra'da İngiliz sefirinin atının arabasını gençler söktüler, kendileri çektiler. Yani siz bu vatanseverlere kapınızı açtınız ve onları iade etmediğinizde büyük bir prestij oldu.
Aslında bu insan hakları açısından bakıldığında mesela şimdi bize vermeye gereken kalkmaya çalıştıkları dersi biz onlara...
Yani bunlar tarihi bilgiler. Tabii bu sefer Avusturya ve Rusya geri adım attılar. İngiltere'nin, Fransa'nın korkusundan fazla ısrar etmediler. Onlar da bizi müşkül durumda bırakmamak için Müslüman oldular ve Osmanlı hizmetine girdiler. O vatanseverlerin çoğu. Hepsi değil ama çoğu. İşte Kütahya'da Kossuth vardır, Rakoçi vardır, Tekirdağ'da onlar hep Macar soylularıdır. Türkiye'ye sığınmışlardır. Anadolu'nun her yerinde böyle ilticagahlar vardır. Bu böyle devam etti. Yani sadece mesela 1917'de Rus ihtilali olunca Rusya'daki Çar taraftarları mücadele ettiler. Hemen öyle teslim olmadılar Bolşeviklere. Sonra yenildiler. Yenilince gemilerini doldular. Yüz binlerce beyaz Rus. Beyaz Rus dediğimiz bugünkü Belaruslar değil. Yani komünist olmayan Ruslar, kızılla olmayanlar.
Evet yani beyaz o biraz var. Daha şey Çar'ı destekleyen Çar'ı Ruslar diyelim.
İstanbul'a sığındılar, Çanakkale'ye sığındılar. Yüz binlerce. O zaman Osmanlı Devleti harpten çıkmış, yenilmiş, mağlup olmuş, perişan. Buna rağmen bu 200 binden fazla mülteciyi kabul etti. O zaman için çok büyük bir rakam. Nüfusunuz 10 milyon.
Ve zaten bütün varlıklarını da çoğunlukla bitmiş. Rusya'da bırakmış
Rusya'da bırakmışsınız. Bunlara baktılar. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Cumhuriyet Ankara hükümeti Sovyetlerle arası iyi olduğu için bu Bolşevikleri bir tehdit unsuru gördü ve bunları sınır dışı etti. Onlar Güney Amerika'ya gittiler. Sadece ama 200 bin bunlar. 1,5 milyondan fazla beyaz Rus Rusya'yı terk etti o zaman. Bir kısmı Avrupa'ya, bir kısmı Osmanlı ülkesine geldi. Bizden Güney Amerika'ya gittiler. Bir kısmı Sibirya üzerinden Japonya'ya gitti. Oradan Amerika'ya gittiler. Yani tarihin ilk kaydettiği büyük mülteci hareketi budur.
Beyaz Ruslar.
Beyaz Rusların Sovyetlerden yani totaliter rejimler daha ziyade bu meseleyi gündeme getirdi. 20. yüzyılın meselesidir mülteci meselesi. Ondan evvel mültecilik bir hak olarak görülüyordu. Yani inancı sebebiyle, ırkı sebebiyle, hayatı sebebiyle memleketinden ayrılmak zorunda kalanlara herkes üstü kabul gösterdi. Avrupa'da da aslında öyleydi.
Yani daha rahat yaşayabileceği bir yere Belki şimdi evet. kabul ettiğimiz kadar dar da değildi sınırlar.
Sınırlar İnsanlar belli kafasında... bile değildi. Kimin sınırı belli, buradan geçiş meçiş diye bir şey yok. Pasaport yok o zaman. İnsanlar kaçıyorlar, bu hükümdara sığınıyor. O hükümdar da eğer gücü varsa şerefi için onları kabul ediyordu. Sevdiğinden ettiğinden ama şövalyelik prensipleri gereği. Ama 20. yüzyılda bu iş çok büyüdü. Öyle 3-5 kişilik hadise değil. Milyonlarca insan bilhassa 1. Can Harbi'nden sonra hicret etmek zorunda kaldı. Ama esas mültecilik meselesi 2. Can Harbi'nden sonra çıktı. 1. Can Harbi'nden sonra, evet 1. Can Harbi'nden sonra Birleşmiş Milletler bu işe, o zaman Milletler Cemiyeti'ydi adı, bu işe el attı. Çözmeye çalıştı. Mesela Nansen pasaportu, vatansızlara verilen mültecilere pasaport, o zamana tarihlenir 1922. Ama çok muvaffak olamadı. Çok bir varlık göstermedi. O zamanlarda mülteci meselesinde maalesef bizim karnemiz kırıktı.
Şimdi bunun detaylarına bakacağız. Aslında bizim de yakın zamanda türkülere kadar girmiş ve maalesef geçmişimize çok uymayan mültecilik hikayeleri de var. Gözü yaşlı anlatıyor Azeriler Azeri. Anlattıklarında. Ona da değineceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Özellikle 1900'lü artık 20. yüzyıl diyelim bu dönemle beraber insanlığın trajedisi de artmış diye düşünüyorum. Gittikçe de artıyor maalesef. Ben kendi büyüklerimin anlattıklarını biliyorum bu dönemde. Topraklar o kadar sık ve farklı kültürler tarafından işgal edilmiş ki yani... Kalsanız bir dert, gitseniz nereye gideceksiniz? Her gelen kendi kurallarını evet. getiriyor. Tam o kurallara, o paraya uyuyorsunuz. Ticaret yapmaya başlıyorsunuz. Başka birisi geliyor. Anlatırdı büyük dedem, kayınvalidem de anlatırdı. Sandık sandık para yakardık diyor. Alman geliyor, İtalya'nın parasını istiyor.
Rumeli'de önce, Rumeli'de Osmanlı gitmiş, Sırp gelmiş. Arkasına işgal edilmiş İtalyanlar, sonra Almanlar, sonra müttefikler, sonra tekrar Sırplar. Yeni bir devlet kurulmuş. Hangi birine adapte olacaksınız? Her birisi sizi potansiyel düşman görüyor. Bu evet. çok problemli bir şey. Orta Avrupa'nın ve Balkanların en büyük problemi, onun için en çok mülteci problemi de zaten bu mıntıkada yaşanmıştır.
Hala da ve bitmiyor. Kafkasya'da. Yani yakın zamana kadar gördük Bosna'da yaşananları. Birbirlerine öfkesi de bitmiyor aslında.
Bitmesi de mümkün değil. Tabii bu hadise, bu mültecilik hadisesi savaşların vasfı değişti artık. Dünya savaşları, kullanılan kitle imha silahları... Yani eskiden savaş bir meydanda oluyor, halkın haberi bile yok. Kazananlar kazanıyor, geliyor o kaybedenlerin topraklarını işgal ediyor. Yerli halk onların vatandaşı oluyor. Ne yapalım, o da onlar da gidene ağam, gelene paşam deyip mecburen onu çekiyorlar. Ama şimdi harp öyle değil. Harp bütün dünyayı sarıyor. İnsanlar eğer orada kalırlarsa bombaların altında ölecekler. Hı hı. Bu sefer emniyetlere
gitmek de ayırmıyorlar.
Sivili ayırmıyorlar. Hayır, hiçbir zaman ayırmadılar. İkinci Can Harbi malum. Hı. Bu bir. Sonra ulus devletler kuruldu. Eskiden imparatorluklar vardı. Bu imparatorluklarda her cins insan rahat, tolerans içinde yaşar. Biraz eşitlikler biraz farklı da olsa, yani bazıları çok eşit de olsa yaşarlar. Ama imparatorluklar yıkılınca ulus devletler var. Ulus devlet kendinden olmayana tahammül edemez.
Bir de taraflar da çoğaldı. Bir anlaşma evet. yapmaya kalksanız kim evet. kiminle anlaşacak?
Şimdi sınırlar galibiyetlere göre çizildi. Burada şu azınlık kaldı, burada bu azınlık. Onlar tahammül edemiyor. Yani düşünün, bir Hırvat'ın Sırp toprağında kalması ölüm. Bir Romen'in Macar toprağında kalması ölüm. Dinleri farklı, kültürleri farklı. Hele bir de kazananların şeyse perişanlık. Bu arttı. Mesela bu devirde Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında iktidarı ele alan Jön Türklerin karnesi iş iyi değildir. Jön Türkler bizatihi kendileri ilticaya sebebiyet verdiler. Yüz binlerce Rum'u. 1913'ten itibaren ve arkasından yüz binlerce, milyona yakın Ermeni'yi mülteci vaziyetine düşündüler. Yetmedi. Bu Cumhuriyet'in ilanından sonra mübadeleyle biliyorsunuz 400 Müslüman Yunanistan'dan 400 bin Müslüman mülteci olarak Anadolu'ya geldi. Buradan da 1 milyon Rum Ortodoks, Rum değil Ortodoks, içlerinde ele nasıl olan var olmayan var. Yunanistan'a gittiler. Bu muazzam bir mültecilik dramıdır. Bu insanlar evet belki anlaşmayla gittiler ama... Çünkü iltica bazen spontane olur.
Yani mecburiyetler karşısında.
Bazen anlaşmalarla olur. Mesela bizde bu mübadele anlaşması böyledir. Başka şimdi anlatacağız var. Bu hadise hala daha milli vicdanlarda dramdır. Fakat bu arada tabii Cumhuriyet kuruldu. Bazı iyi şeyler de var. Rumeli'nin kaybı. O da iyi mi kötü mü, o da tartışılır. 1936, 50 ve 78'de Bulgaristan'la ve 1936-50 Yugoslavya ile yapılan anlaşmalarla burada yaşayan Müslümanların mülteci olarak veya o zamanki tabirle muhacir olarak Anadolu'ya gelmesi kabul edildi. Tabii bunların vaziyeti nispi olarak iyidir. Bunlar çünkü belli bir statüde geliyorlar. En azından oradaki mallarını yok pahasına elden çıkarsalar bile Anadolu topraklarında kendilerine bir şey veriliyor. Bir de bu arada herhangi bir
sebeple... Ne verildiğine de bakmak lazım.
O da ayrı bir dramatik.
Hangi bataklığa gönderdiklerine de bakmak lazım. Hiç kimse hiçbir yere gitmemiş. Yine akrabası, eşi, dostu neredeyse.
Önceki cümlemin içinde zaten o gizli. 400 bin Müslüman geldi Yunanistan'dan. 1 milyon Ortodoks gitti Anadolu'dan. Peki siz zannediyor musunuz ki bu 1 milyon Rum'un Ortodoks'un malları bu 400 bine verildi o zaman? Her biri zengin olacak. Hayır. Onlar 400 bin kişinin malını bile alamadılar. Geri kalanı o zaman otoriteleri tarafından paylaşıldı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bunun hakkında soruşturmalar açıldı fakat örtbas edildi.
Bununla ilgili yazılmış kitaplar var.
Kitaplar var, evet.
Anılar var, evet. Açılmış davalar
sadece
var.
Sadece mübadeleyle değil, başka hadiseler var. 1924'te hanedan sürgün edildi. Hanedanın bütün mallarına el konuldu. Onun bunun elinde kaldı yani. O geri de alamadılar. Bu mübadele keza böyle. Bu 36 ve 50'de gelen muhacirlere de zannetmeyin ki çok. Ama bunlar gene iyi. Bu arada bir de kaçarak gelmek zorunda olanlar var. 36'dan önce Yugoslavya ve Bulgaristan'dan veya 36-50 arası. Onlar her şeylerini orada bırakıyorlar. Hiçbir şey alamadan yanlarına. Çünkü sınırı geçince para götüremiyorsunuz.
Arıyorlar.
Parayı o zaman satmışsınız, ne kıymeti var? Güvenilir birine bırakıyorsunuz. Bunlar muazzam dramlar. Geliyorsunuz, sizin neyin beklediğini bilmiyorsunuz. Hiç sizin alışmadığınız üzüm bağı işleten birisi geliyor, bir orman köyüne yerleştiriyor. Onlar ayrı bir dramatik. Ama onlar gene şanslılar. Dediğim gibi arada böyle gelenler var. Bir de 1989'da yaşandı Bulgaristan'da, biliyorsunuz. Sınırlar açıldı o zaman.
Yakın zamanda.
Yüz binlerce mülteci kabul edildi. Onlarla sonra Bulgaristan'da yapılan anlaşma sebebiyle bir kısmı geri döndüler. Bir kısmı çift vatandaş oldu ama ondan önce gelenlerin bir daha sınırlardan girme hakkı yoktu. Yani eğer Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı ve Yugoslavya'yı terk ediyorsanız tekrar turist olarak bile gelemiyorsunuz. Sonra yumuşadılar ama şeyde mugadere, terk anlaşmasında bu var. Bu Türk milletinin, Müslümanların çekmiş olduğu muazzam bir dramdır. Sadece 1878-1913 Balkan kaybı değil. Bunlar ayrı. Bu müspet. Fakat şimdi bir an evvel biraz evvel o Rumla... Anadolu'da hala az bir miktar azınlık var. Artık azınlık deniyor buna. Çünkü Türkiye bir ulus devlet. Rum, Ermeni ve Yahudi. Çok nüfusları az. Ama Rumların sayısı biraz fazla. Çünkü mübadelede Batı Trakya'ya karşı İstanbul bırakılmıştı. İstanbul,
onun dışında kalanlar kendi yerlerinde kaldılar.
Mecburi olarak
mesela İzmir'de kalanlar.
Hep hicret ettiler. Mecburi. Yani Yunanistan'da hiçbir Müslüman kalmadı. Batı Trakya hariç. Anadolu'da hiçbir Rum Ortodoks kalmadı. İstanbul hariç ve adalar. Gökçeada, Bozcaada hariç. 1955'te 6-7 Eylül hadiseleri oldu. Bu bir provokatif hadisedir malumunuz. Ordu tarafından o zamanki tertiplenmiş. Ve 1963 Kıbrıs hadiseleri sebebiyle çıkarılan 64 kararnamesiyle Anadolu'da, İstanbul'da yaşayan Rumların büyük bir kısmı, yarıya yakını Yunanistan'a sınır dışı edildi ve mülteci pozisyonuna düştüler. Bunlar da Anadolu'lu olduğu için Yunanistan'da aslında çok fazla üstünü kabul görmediler. Yani. Onlar da orada ötekileştirildiler.
Ama geçen programlarda anlatmıştınız, Yunan hükümeti iyi ki geldiler diyecek durumdaydı.
Bayram ettiler çünkü Yunanistan yapan Anadolu'dan gidenler oldu. Bunu herkes söyler çünkü çalışkandılar. Yunanistanlılar, Rumları tembeldirler. Yine bu devirde yaşanmış çok acı bir hadise var. Yani o da Stalin zamanında Kafkasya'dan iltica eden ekserisi Ahıskalı olan Türkleri zamanın hükümeti, tek parti hükümeti Stalin'e iade etti. Şimdi bu hem mültecilik statüsüne aykırı hem Türklük, Müslümanlık kültürüne aykırıydı. Ne oldu onlar? Tabii ki kurşuna dizildiler.
Evet, sınırı geçer geçmez. Evet,
belli bir şey zaten ne olacak? Çünkü mülteciyi sizin kabul etmediğiniz takdirde, mülteci eğer geri dönerse onun karşılaşacağı şey %99 ölümdür. Çünkü o artık hicret iltica etmekle bir kere
vatanına ihanet etmiş kabul ediliyor.
Sayılıyor. Bu çok dramatik bir şey. Yani 1878'de 1913'te Rumeli'den gelenlere, 1828'de 64'te Kafkasya'dan gelenlere, o zaman ki Osmanlı hükümeti üstünü kabul gösterdi, yer yurt verdi, vatandaşlar kabul etti. Siz niye durup da orada vatanınızı savunmadınız demedi. Nasıl savunabilir? Sivil insanlar nasıl vatanını savunabilir? Harbi asker devlet yapar. Devlet askeri aldığı zaman askere gider. Yani şimdi nasıl diyeceksiniz siz? Yani Yugoslavya'dan gelmiş bir Müslümana neden vatanınızı savunmadınız? Kime karşı savunacak? Yugoslav hükümetine karşı mı savunacak? Bulgaristan'daki Müslüman Bulgar hükümetine karşı mı savunacak?
Tabii yani şimdi baktınız oradaki sivil halk, işte ne bileyim tarımını yapan.
Evet, kendi halinde insanlar.
Ticaretini yapan, evet. Kendi mahkemesinde çalışan, evet. Öğretmenlik yapan sıradan, evet. İnsanlar. Evet.
Belki çoğu silahı yok.
Belki de birkaç ay askerlik dışında silaha dokunmamış.
Silah almasına zaten izin verilmiyor. Askere alındıkları zaman biliyorsunuz Yugoslavya'da, Bulgaristan'daki silah Müslümanlar...
Silah eğitimi verilmiyor.
Arka hizmetlerde değerler. Aynen. Bizde de vaktiyle Ermeniler öyle yaparlar durumlar. Böyle insanlara siz nasıl vatanını niye savunuyorsunuz? Tabii demedi Osmanlılar. Şimdi diyorlar mültecilere, çok komik bir durum. Sonra siz daha karşıdaki savaşın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Karşıda savaş yok ki. Karşıda bir iç savaş var. Yani şunu mu demek istiyorsunuz mülteciye? Sen niye iç savaşa girmedin? Savaşa,
ya da niye ölmedin,
niye ölmedin
diyoruz
demektir bu.
Aslında
bu,
değil mi?
Bu Türk İslam kültürüne uymaz. Yani mültecilik 2. Cihan Harbi'nden sonra artık bir kanuni statüye büründü. Birleşmiş Milletler baktı ki ondan önce bir şeyler yapılamadı. Mülteciler Yüksek Komiserliği kuruldu. Ve 1951'de Cenevre Anlaşması imzalandı. Mültecilerin bir statüsü var. Mülteci herhangi bir sebeple bulunduğu yerde baskı görüp oradan hicret etmek zorunda kalan insanlardır. Memleketinden. Bir kere bunu hukuk tanıyor. Bu anlaşmaya taraf olan devletlere geldiği zaman bunlara hüsnü kabul göstereceksiniz. Peki Birleşmiş Milletler'i uyandıran ne oldu? İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler sebebiyle Avrupa'da sadece Yahudiler değil, önce Yahudilerden başladı. Avusturya, Almanya ve Çekya'daki şanslı Yahudiler mülteci oldular. Şanslı diyorum çünkü kalanları sonra gaz odalarına gittiler. Bu sebeple Nazi işgali sebebiyle Avrupa'da demografik yapı değişti. Çok insan, milyonlarca insan mülteci oldular. Arkasından Naziler düştükten sonra başka ülkelerde, Polonya'da, Çekya'da, Slovakya'da bulunan Almanlar
mülteci durumuna düştü.
3-4 milyon Alman'dan bahsediliyor. Mülteci oldular ve Almanya'ya döndüler. Almanya bölündü.
Sürekli bir sirkülasyon.
Devamlı sirkülasyon, düşünün.
Ne yorucu bir şey. Halbuki mesela, bu insanın üretmesi lazım.
Mesela 3 asırdır Ukrayna'da yaşayan, 4 asırdır Polonya'da yaşayan Almanlar Almanya'ya geldiler. Büyük Almanya. Sonra Almanya ortadan bölündü biliyorsunuz. Rus mıntıkası Doğu Almanya oldu. Bölününce bu sefer bir kısım orada kaldı, bir kısım orada kaldı. 1945'te bu bölünmeden 61'de Berlin Duvarı yapılana kadar gene 1,5 milyondan fazla Alman'ın buradan buraya
geçmek için
iltica ettiğini biliyoruz. Ben hatta Berlin Duvarı varken gittiğimde Berlin Duvarı'nın dibine mezarlar dizilidir. O mezarlar işte orada bir şekilde oradan duvardan sonra veya önce kaçarken Doğu Alman askerleri tarafından öldürülenlerin mezarlığıdır. İbret alem için o duvarın dibine onları gömmüşlerdi. Sayısız böyle mülteci var. Kurtulanlar da var ama kurtulamayıp
hikayelere, romanlara, evet, filmlere konu olmuş soğuk savaş dönemi.
Yani Avrupa bu mültecilerle ciddi bir uyanışa geldi. Hmm dedi. İşte Birleşmiş Milletler ondan sonra hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini kurdu. Hem Cenevre'de de bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre bir şekilde memleketini terk etmek zorunda kalan, bir şekilde derken yani inancı, dini, baskı sebebiyle, yoksa para kazanmak için, daha iyi şartlar için değil. Bunun için ayrılanlara mülteci statüsü veriliyor. Bu anlaşmayı Türkiye 1961 yılında imzaladı. Bu anlaşma, mülteciler anlaşması, Avrupa'yı sadece ihtiva ediyordu.
Ne demek bu?
Yani Avrupa'ya, sadece Avrupa'da bir iltica hareketi olunca bu devletler bunu kabul edecekler.
Bunun
çünkü
dışında?
Doğu bloku var ya.
Doğu blokundan oradan gelenleri.
Evet, Türkiye de kabul edecek. Yani Doğu blokundan bir adam geldi mi Türkiye kabul etmek mecburiyetinde. Veya Avrupa'daki devletler kabul etmek mecburiyetinde. Ha olmaz ya, Portekiz'den bir adam sığındığı zaman Fransa kabul etmek mecburiyetinde bu anlaşmaya göre. Şimdi can alıcı noktaya geliyorum. 1967 senesinde dediler ki bu problem Anadolu'da sadece Avrupa'da yaşanmıyor ki.
Afrika'da.
İspanya'da iç savaş vardı. Oradan İspanyollar kaçtılar, tamam. Ama Afrika'da sömürgeler bağımsızlığını kazandı. Asya'da sömürgeler bağımsızlığını kazandı. Orada yaşayan beyazlar, 3-4 nesildir yaşayan beyazlar var.
Güney Amerika'da da var, evet, aslında benzer, evet, problem.
Bunlar mülteci durumuna düştüler. Evet, bunları kabul eden memleketleri var ama etmesi etmezdi.
Hı hı. İyi niyet gösterdi.
İyi niyet gösterdi, kabul ettiler. Bu iş daha da büyüdü. Mesela Küba'da ihtilal oldu. Komünistler ele geçirdi. Kübalılar mülteci oldular 59'da. Kore Harbi çıkınca 50-53 arası Güney Kore, Kuzey Kore insanlar mülteci oldular. Çin, Tibet'i işgal, önce komünistler Çin'i ele geçirdiler 49'da. Arkasından Tibet'i işgal ettiler. Milyonlarca Çinli ve Tibetli mülteci oldular. Formosa'ya gittiler, Hong Kong'a gittiler. Macar ihtilali oldu. Ruslar Budapeşte'yi işgal ettiler 56'da. Macarlar, yüz binlerce Macar mülteci oldular. Bu ciddi bir problem. En can alıcı iki tanesi var bizimle de alakalı. Bunlardan bir tanesi Filistin. Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulması üzerine 47-48'de Araplar onlarla savaştılar. ve bu savaşta, 48 savaşında mağlup oldular. Mağlup olunca Filistin'in nüfusunun yarısı Yahudiydi, yarısı Filistinliydi. Filistin'in hepsi Müslüman değil ama. Bunların dörtte birinden fazlası mülteci oldular. Lübnan, Mısır, Ürdün ve Suriye'ye. Ve bir daha geri dönemediler. Bakın 48'den bu yana üçüncü nesil bu kamplarda doğdu. Yaşadıkları kampları ben gördüm. Yani hayvan zor yaşar. Her türlü insani imkandan mahrum. Kendileri bir şeyler yapabilmişler. Yani oraya bir şehir yapmışlar ama düşünün. Yani gördüğünüz zaman içiniz acıyor. Üç nesildir bunlar. Orada mülteci statüsündeler. Bazılarının işine geldiği için bu meseleyi çözmüyorlar.
Olan yine orada yaşayanlar.
Orada olan onlara ve onlara bakmak zorunda kalan Lübnan gibi, Suriye gibi, Ürdün gibi fakir ülkeler oluyor. Bu İsrail'in de işine geliyor onların gelmemesi. Başka devletlerin de işine geliyor.
Çünkü dağılacaklar dünyaya.
Evet, Filistin davasından nemalanan bir grup var Filistinlerin içinde. Bunların da işine gelmiyor. Dünyadan, bütün Filistinlerden para topluyorlar. Ne kadarı onlara gidiyor, o da ayrı bir mesele.
Bu yani aslında bu burada yaşayanlar için toplanıyor mesela diyelim ki. Evet, Cuma günü toplanan bir para.
Evet.
Burada kamplarda çok yaşayanlara gitmesi gerekirken.
Çok daha sistemli, öyle Cuma toplanan değil. Çok daha sistemli bu. Dünyanın her yerinde zengin Filistinliler var ve Araplar var ve insan haklarına saygılı insanlar var. Bu Filistinli mülteciler için fonlara para veriyorlar bunlar. Ciddi paralar veriliyor. Tamam, bu fonu birisi işletecek ama fonu işleten mesela Yasir Arafat öldüğü zaman muazzam bir para çıktı banka hesabında. Bu para ona Filistin davası için verilmişti. Bu Filistin davası için de o mültecilerin...
Şahsi hesabından mı çıktı?
Şahsi hesabından çıktı. Ve hala mevzudur. Şimdi ikinci bir dram Hindistan'da yaşandı. 1947'de İngiliz sömürge yönetimi sona erdi. 100 yıldır devam eden sömürge sona erdi. İngilizler Hindistan'ı bırakıp çıkacaklar. Gandhi her ne kadar İngiliz kültürünü bilse bile Müslümanlara sempatiyle bakan bir adamdı. Hümanist bir adamdı. Hindu şeysi zayıftı. Aynı Tito'nun
komünistliği
ve ırk şeysi zayıf olduğu gibi, Hırvat olduğu halde mesela çok öyle ırkçı değildi. O sebeple Yugoslavya diğer Doğu bloktan biraz daha, bir tık daha nefes alan bir yerdi. Gandhi dedi ki biz birleşik Hindistan kuralım. Müslümanlarla Hindular, hı hı, beraber birleşik Hindistan kuralım. Bu bizim gücümüzü arttırır ve acı yaşanmaz. Fakat Muhammed Ali Cinnah isminde bir İsmaili, Müslüman değil o, İsmaili'dir. Haşhaşi yani, Ağahanların cinsinden. Herkes Müslüman zannediyor, adı Muhammed Ali diye. Fakat dinle hiçbir alakası yok. Karısı Hindu zaten. İngiltere'de yaşamış, avukatlık yapmış, İngiliz kültürüyle yaşayan, bir İngiliz gibi yaşayan bir adamdı. Bütün herkes bunu söyler. Bu baktı ki eğer böyle Müslümanların lideri olarak o sivrildi. Baktı ki eğer böyle bir rejim kurulursa Hindular iktidarda olacak, Cinnah iktidarda olmayacak. Yardımcı olacak ancak. Karşı çıktı buna ve Hindistan'ın bölünmesi tezini destekledi. Hindistan bölündü, Pakistan ve Hindistan diye. Şimdi Pakistan denilen topraklar Müslümanların ekseriyette olduğu fakat Hindistan'ın en fakir topraklarıydı. Yüz milyonlarca Müslüman Hindistan'daki verimli topraklarını bırakıp tam 18 milyon olduğu söyleniyor. Resmi rakamlar daha fazladır. Pakistan'a hicret ettiler. Çok az sayıda Hindu da Pakistan'dan Hindistan'a. Bunların çoğu yolda öldüler. Ve geldikleri yerde de eski hayatlarını bulamadılar. Ve o gün bugündür Hindistan'da da Pakistan'da da Müslümanlar sıkıntı içinde yaşarlar. 18 milyon mülteci. Tarihte kaydedilmemiş bu kadar büyük bir sayı.
Hareket.
Sırf Cinnah'ın ihtirası sebebiyle oldu bu. Muhammed Ali Cinnah, Kaid-i Azam, Ulu Önder. Sonra Bangladeş, o zaman Doğu Türkistan'daydı. 1971'de dedi ki çok uzağız, biz ayrılmak istiyoruz Pakistan'dan. 10 milyon mülteci de
burada,
o tarihte ortaya çıktı. Ve bunların, bu mültecilik kolay bir şey değil. Çok zor şartlarda iltica ediliyor.
Şu anda bile görüyoruz,
evet,
televizyonlarda
şimdi
insanlar.
Şimdi çok iyi o zamanlar, nehirler, denizler. Çoğu işte bugün nasıl ölüyor Akdeniz'de. O zaman fazlası ölüyordu bunların. Çok büyük bir drama. İşte bunlar hep Birleşmiş Milletler'e ibret oldu. Şimdi can alıcı nokta şu, 1961'de Türkiye'nin imzaladığı Cenevre Sözleşmesi 1967'de revize edildi. Dediler ki bu dediler mülteci meselesi bütün dünyaya yayıldı. Avrupa'da artık mülteci meselesi kalmadı. Tüm dünyada var. Biz bunu bütün dünyaya genişletelim dediler ve kabul ettiler. Bir tek Türkiye kabul etmedi. Türkiye'ye göre Suriye'den gelenler mülteci değildir. Türkiye dedi ki ben dedi bu anlaşmayı kabul etmiyorum, bu maddesini. Avrupa dışında gelen hiç kimseyi mülteci olarak kabul etmem. Ben bunları şartlı mülteci statüsü veririm. Geçici bir süre misafir ederim. Ondan sonra size yollarım diye bir şart koydu.
Türkiye'nin aslında şu anda gelen Mülteciler için sadece Suriye'den demeyelim.
Evet, her yerde. Çok başka Afganistan'dan, gene... Ermenistan'dan çok var Türkiye'de. Hı-hı. Sadece Suriyeli yok. Şimdi biz anladık. Hı-hı. Yakın zamanda Kuzey Irak'ta Saddam zehirli gaz kullandığı zaman yüz binlerce peşmerge, yani Kuzey Iraklı Kürt Türkiye'ye sığındılar. Onlar da mesela mülteciydi ama hukuki statü olarak mülteci değiller. Sonra onlar geri gönderildi. Burada kalamadılar. Bir kısmı Avrupa'ya gitti ama çoğu Irak'a geri döndüler ortalık yatışınca. Türkiye'de sadece Suriyeli mülteci yok.
Maddeyi kabul etseydik ülkemizi alıp vatandaş mı yapacaktık?
Hayır, mülteci olarak kalacaklar memlekette. İsterseniz vatandaşlık statüsünü veririz, isterseniz vermezsiniz. Yani Birleşmiş Milletler'in mültecilere tanıdığı haklar var. Sonra pasaport veriyor mesela. Mülteci pasaportu. Başka memleketlere gidebilir, gezebilir. Sizin memleketinizde kalabilir. Bu statüyü Türkiye onlara vermedi. Şartlı mülteci kabul ederim ben dedi. Fakat 2016'da yapılan... Avrupa Birliği ile yapılan mülteciler anlayışı. Tabii Avrupalılar korktu ya bunlar bize gelirse. Çünkü Türkiye bunları mülteci tanımıyor. Biz tanıyoruz. Ya bize gelirlerse de ötleri patladı. Türkiye bunları vermesin diye Türkiye ile bir anlaşma yaptılar. Dediler ki sen bunları burada tut. Türkiye dedi ben bunları mülteci yapmam. Tamam dedi sen bunları şartlı mülteci de yapmam dedi. Çünkü şartlı mülteci...
Yakın tarihte Suriye'den gelenler için söylüyoruz. 2016'dan bahsediyoruz.
2016. Şartlı mülteci de yapmam çünkü şartlı mülteci de sonra Avrupa'ya göndermek demek. Koruyucu ülke statüsüyle ben bunlara bakarım dedi. Karşında dedi ben 6 milyar verirsiniz. 3 milyar 2016
6 milyar Euro'dan bahsediyoruz. Euro.
2016 ve 2017 parası ödendi. 2018-2019 yılında 3 milyar peyderpey ödeniyor. Tabii bu Kızılay vesaire vasıtalarla geliyor.
STK'lar aracılığıyla.
Millet diyor ki benim
ödenmedi.
Para, ödenmeyen ama bu tedirgin ödenecek bir para. Bir de az bir para değil. Türkiye'nin şikayeti bunun zamanında ödenmemesi. Avrupa Birliği'de ödedik. Siz bize hesap vermiyorsunuz. Yani para olunca işi biraz zor. Bunu şunun için anlattım. Şimdi ben bazılarını görüyorum. Biz memleketimiz zengin değilken niçin biz bu Suriyelilere bakıyoruz? Siz Suriyelilere bakmıyorsunuz. Bir kere böyle söylemeyin. Evet, kabul etmeniz büyük bir alicenaplıktır. Türkiye'nin onu kabul etmesi ve bu sorumluluğu alması kolay bir şey değil. Türkiye dünyada en kalabalık
mülteci grubu bizdedir. Şu anda.
Ya yani biz bunu evet hukuken mülteci değil ama sosyal olarak mülteci bizde.
Ama maliyetinin 6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Tabii şimdiki rakamlardan bahsediyorum. Zaman içinde kurdaki dalgalanmayla bu rakam TL cinsinden evet. Çok daha büyük rakamlara da ulaştı. Türkiye ekonomisi için
zor.
Hani verilen paraya bakın bir yandan da harcanan paraya
tabii
bakın.
Tabii orasını çok iyi bilemiyoruz. Sağlıklı veriler elimizde yok. Fakat bir de şöyle bir durum var. Suriye'den gelen mültecilerin büyük bir kısmı parasıyla, imkanlarıyla ve işi gücü olan insanlar ve burada geliyor adam dükkan açıyor.
Çok emrinde küçük
adam
bir grup görüyoruz onları sosyal evet. Hayat içinde ama onun dışında çok zor şartlarda yaşayan.
Onun zaten mülteci kamplarında yaşıyorlar.
Mesela bizim bulunduğumuz yerde de var. Hani inanın insan akşam eve giderken onları gördüğünde.
Onların sayısı fazla değil.
Lokma geçmiyor
haklısınız,
boğazından.
Haklısınız.
Çok üzücü. Verseniz şimdi, yetmiyor. Vermeseniz
şimdi milyonlarca
olmuyor.
İnsanın içinde tabii dilencisi de var. İti uğursuzu da var. Normal insanı da var. Yani bu mülteciler tek bir grup değil. Yani bir belde halkı topyekün mülteci olmuş. Yani bunu böyle o iyiler orada kalmadı. Zaten öncelikle vaziyeti iyi olanlar geldiler.
Ve onlar da Avrupa'ya gittiler.
Avrupa'ya gittiler. Niye Avrupa'ya gittiler? Çünkü Türkiye onların mülteci statüsü tanımadı. Burada dükkan açamıyor, işe giremiyor. Çünkü mülteci değil. Vatandaş olamıyor. Kaçak çalışması lazım. O
bazılarına
da kolay değil.
Vatandaşlık statüsü var. Verdiler. Türkiye'de iş kurana ya da
evet.
Emlak yatırımı yapana vatandaşlık veriyorlar.
Evet, emlak alanlara ver. İş kuranların çoğu...
Yani parası olan ve emlak
evet,
alan vatandaşlık oldu. Da aldı.
İş kuranların çoğu ya vasıta ile yaptılar. Yani birini, güvendikleri birini göstererek hı-hı. yaptılar. Veya işte onların çalışabilmesine mevzuatı müsaade ettiği işlere girdiler. Neyse şimdi bu böyle de bir
şu
durum var.
Şu andaki sorun nasıl çözülecek kısmına bakalım
şimdi
mı?
Şimdi Türkiye dünyada şu anda en kalabalık nüfus, mülteci nüfusuna sahip. Resmi verilere göre 1,5 milyon, 1 milyon 700 ama gayri resmi 3 milyona yakın. Mesela 500 bin sadece Ermeni var, kayıtsız bunlar. Bilinmiyor yani.
Nüfusa
500 bin.
Yok.
Bu mülteciler dünyada en kalabalık olan, bu Türkiye'nin ağır bir yükü. İkinci sırada... Afganistan'da var mülteci, Pakistan'da var mülteci, 1 milyon üstünde. Almanya'da çok mülteci var, Uganda'da var. Bunun dışında 1 milyona yakılan mesela İran var, Bangladeş var, Bangladeş Arakanlı Müslümanlar var. Ürdün'de var, Ürdün'de mesela resmi rakam 900 bin ama fiilen şeyi de sayarsanız Filistinli mültecileri 3 milyon kadar.
Hep kamplarda ama.
Kamplarda veya evlerde yaşayanlar da var. Şimdi bu mülteciler Ürdün nüfusu 10 milyon. 3 milyon mülteci varsa ne eden? Nüfusun %1/3. Türkiye'de nüfusu 1/3 değil. Türkiye yani bir de öyle vurmak
evet,
lazım.
Evet, nüfus açısından baktığınızda bizim nüfusumuz daha kalabalık
mesela
olduğu için böyle.
Mesela bizde bin nüfusa 45 kişi düşüyor mülteci.
Binde 45 mi oran?
Az değil. Ama mesela Lübnan'da 1000 kişiye 300 kişi düşüyor. Neredeyse nüfusun üçte biri mültecidir. Lübnan gibi küçücük ve fakir bir memleket. Sesler çıkmıyor ne Ürdünlerin ne Lübnanların.
Ama şimdi, bir yerden de tabii onlar statüyü kabul ettikleri için belki evet, yardım da alıyorlar.
Tabii Birleşmiş Milletler mülteci statüsünde olduğu için onlar o konsepte geç. Bir de diyecek bir şeyleri yok. Neticede bazı şeyler kaçınılmaz. Siz onlara mani olamazsınız yani.
Peki şunu sorayım. Şu anda mesela Türkiye'nin kapıları açmış olması.
Evet.
Gitmek isteyen gidebilir, kalmak isteyen kalabilir demesi. Evet. Bu biraz önce bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'ne uygun.
Ona uygun fakat mülteciler anlaşmasına uygun değil. Mülteciler yani bir şey bizim Avrupa ile yapmış olduğumuz mülteci anlaşmasına uygun değil. Bu anlaşma sebebiyle Avrupa taahhütlerini belki öteleyebilir. Zaten çok isteksiz bir şekilde yapıyor. Korkuyorlar.
Ama şimdi bakın Yunanistan'a geçmek isteyenler için evet. İşte o sınırı denetleyenler 350 milyon eurosu hemen 350 milyon eurosu çok yakın zamanda olmak üzere Birleşmiş Milletler bir miktar parayı serbest bırakıyor. Evet. 100 bin hadi diyelim ki 200 bin mülteci evet. için yapıyor bunu. Evet. Türkiye 3 milyondan evet. fazla mülteciyi 5 yıldan fazla bir süredir ne kadar desteklerseniz destekleyin ki kendi içimizdeki sosyal yardımlaşma olmasa başaramayacağımız bir işi işe mahkum edildi öyle evet. bakıldığında.
Ama işte Avrupa'da şöyle diyor sen de diyor Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul et bu statüyü aldığın zaman bir problem olmaz diyor. Abi, Türkiye kabul etmeyince o zaman ayrı bir düzenleme yapması
ama
lazım. İşte o da mülteci anlaşması.
Statüyü kabul etmemesi durumu de facto da evet, değiştirmiyor bizim yükümüzü.
Bir de şöyle bir durum var bu anlaşma Suriyeli mülteciler için. Afgan mültecileri var, Ermeni mülteciler var, Iraklı mülteciler var, İranlı mülteciler var. Türkiye'de bunlar çok. Rusya'dan gelenler var, bunlar Afrikalılar var, bunlar az değil. Bunlar hiç bu İrab'da mahalli yok. Yani bu anlaşmada bunlar yok. Sadece Suriyeli mülteciler var. Bu da Türkiye'nin işini biraz zorlaştırıyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.